Ayrım 2. Ayrım 50.
Zeratoska'nın beni asıl şaşırtan yargısı şu: aşkın iki insanın birbirine duydukları duygudan, bireysel sevgiden çıkıp içinde doğup büyüdükleri toprağa olan bağlılığa dönüşmesi, yani sıra milliyetçilik kavramının işlendiği ilk kadın romanıdır da. Nereden çıkarıyor milliyetçilik kavramını Zeratoska? Romanda şöyle cümleler var: hani o sevgili vatanım, yakınlarım? Zeratoska akraba yerine yakınlarım demiş, yanlış. Akraba aralarında soy yakınlığı olanlar demektir. Akraba yerine başka bir sözcük aramak da gereksiz. Dostlarım ve kendimi beğendirmek isteğim, güzel dantellerim nerede? Sayfa 103. Şu dakika vatanım, dostlarım, yakınlarım, gözümün önünden bana böyle acı acı önerilerde bulunma. Şu gösterdiğin mücevherleri seçmek şöyle dursun, olur ya. Vatanımdan bizi mücevherlere mi değişiyorsun diye kulağıma korkunç bir ses gelir korkusuyla elimi bile sürmeye cesaret edemem. Sayfa 105. Ketüda kadın, vatan sevgisinin ne olduğunu bilir kadınlardan değildi. Sayfa 151. Romanın son cümleleri işte Gülbeyaz'ın hikayesi. Zeratoska ön sözünde Gülbeyaz'ın öyküsü diyordu. Paşanın kendisine bağışladığı bu kadar mücevher ve daha verecek olduğu mal ve akarın hiçbirini gözü görmeyip bir an önce vatanına kavuşma isteği. Bu onun vatanına ne büyük bir aşk ve sevgiyle bağlı olduğunu göstermiştir. Sayfa 153. Vatanı, akraba ve dostları özlemek bir an önce vatanına kavuşma isteği, bunun adına sıla özlemi denir. Milliyetçilik değil. Karacaoğlan 17. yüzyılda bakarım bakarım sılam görünmez, aramızda yıkılası dağlar var derken benzer duyguları dile getiriyordu. Milliyetçiliğin olmadığı, olamayacağı Osmanlı İmparatorluğu'nda Abdülhamit döneminde bir romancı milliyetçilik kavramını nasıl işler? Abdülhamit döneminde batıcılıktan, İslamcılıktan, Osmanlıcılıktan söz edilebilir. Abdülhamit döneminde batıcılığı da, Osmanlıcılığı da, İslamcılığı da adam akıllı dejenere ederek üçünün de iflasını meydana çıkardığından, Niyazi Berkes, Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler, 1965, sayfa 79, söz edilebilir, şu saptama yapılabilir: Türk'ten gayrı bil cümle taba-i şahane, Çerkezlere varıncaya kadar milliyetçilik sevdasına koyuldu. Sayfa 80. Böyle bir dönemde yazılan bir romanda nasıl olur da bir romancı milliyetçilik kavramını işleyebilir? Ne romanda böyle bir kavram var, ne de böyle bir kavramın oluşması için gerekli ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel koşullar. Zeratoska anlaşılan ilkleri bulmayı çok seviyor. İlk kadın romancıyı gün ışığına çıkarmak yetmiyor ona. Milliyetçilik kavramının işlendiği ilk kadın romanını da ilk yayımlayan olmak istiyor. Bunun için de millet oluşmadan günlük yaşamda milliyetçilik kavramının oluşabileceğini düşünebiliyor. Araba sevdası. Araba sevdası 1889'da yazılmış, 1896'da Servet-i Fünun dergisinde resimli olarak tefrika edildikten sonra gene resimli olarak kitap halinde yayımlanmış. Biz Fazıl Yenisey'in konuşulan Türkçe'ye çevirdiği baskısından yararlandık. Kanaat Yayınları 1979. Recaizade Mahmut Ekrem okuyuculara başlıklı ön sözünde romanından söz ederken hikaye ve romanların birer ibret aynası olduğunu söylüyor. Ama Recaizade araba sevdası hakkındaki asıl açıklamasını romanın içinde yapıyor. Bu romanın konusu olan olaylar 25-30 yıl öncesine ait olup Avrupa görmüş bazı gençlerimizden önceleri yüksek sosyete mensuplarına, sonraları da hali vakti yerinde yüksek memur çocuklarına bulaşıcı bir hastalık gibi sirayet eden alafrangalık illetinden başka bir şey değil. Babalarının mevkii ve mali kudreti nispetinde Frankvari süslü gezmek, Fransızca bilir görünmek, bonjour, bonsoir, vous allez bien diyebilmek için her gün sabahtan akşama kadar Beyoğlu kaldırımlarını arşınlayarak adam aramak, Türkçe konuşurken araya Fransızca lakırdılar karıştırmak, koltuğunun altında daima Fransızca bir iki roman taşımak, Fransızca bir gazete veya dergiyi ismi dışarıdan okunabilecek şekilde daima ceketinin yan cebinde bulundurmak. Har vurup harman savurmaya, borç etmeye özenmek ve Türkçeyi edebiyatsız kaba bir lisan sayıp ana dilinin cahili bulunmakla iftihar etmek. Milli adetlerimizden, milli geleneklerimizden mümkün olduğu kadar sıyrılmak, örneklerine bugün de rastladığımız o zibidilerin başlıca marifetleriydi. Sayfa 161. Bihruz Bey, Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanındaki alafranga züppe tipinin edebiyat açısından geliştirilmiş biçimidir. Güzin Dino, Recaizade Ekrem'in Araba Sevdası romanında gerçekçilik başlıklı incelemesinde Türkiyat Mecmuası Cilt 11'den ayrı basım 1954 şöyle diyor. Araba Sevdası romanı folklor, masal, divan edebiyatının efsanevi tipleri hariç edebiyatımızda noksan olan tip mefhumunu yeni bir edebiyat çerçevesi içerisinde ortaya koymuştur. Nedir bu tipin özellikleri? Muhteşem Bihruz Bey eski vezirlerden müteveffa. Paşanın oğludur. Sayfa 17. Babası oğlunun Rüştiye, ortaokul, diploması alıncaya kadar okula devam etmesini gereksiz bulur. Okuldan alarak Bağbali kalemlerinden birine yerleştirir. Beyefendi için öğrenilmesi vacip olan Fransızca ile ikinci derecede lüzumlu sayılan Arapça ve Farsça öğretmek üzere Bihruz Bey'e ayrı ayrı maaşlı özel öğretmenler tayin edildi. Bihruz Bey pek şımarık büyütülmüştü. Bağbali'deki görevine gidip gelmeyi de günden güne seyrekleştirmeye başlamıştı. Kaleme gitmediği günler ise saçlarını kestirmek, terziye elbise ısmarlamak, kunduracıya ölçü vermek gibi hiç eksik olmayan vesilelerle Beyoğlu'nda ötede beride vakit geçirir. İstanbul'a geldikten sonra üç şeye merak sarmıştır. Birincisi araba kullanmak, ikincisi alafranga beylerin hepsinden daha şık, daha süslü gezmek, üçüncüsü de Beyoğlu'ndaki tatlı sufrengi berberler, kunduracılar, terziler ve gazinolardaki garsonlarla başını gözünü yararak Fransızca konuşmak. Kışları Süleymaniye'deki konaklarında, yazları da Küçükçamlıca'daki köşklerinde otururlardı. Sayfa 18-19. Babasının ölümü üzerine bu züppe oğlan 28 bin liralık bir mirasa konar ve müthiş bir sefahat alemine dalar. Eline her ay 150 altın kadar para geçtiği halde yine de sefahatine yetmiyordu. Ölçüsüz sarfiyata önce paralardan başlandı. Para suyunu çekince İstanbul tarafındaki en az gelir getiren dükkanlar birer birer defedildi. Daha sonra Beyoğlu'ndaki önemli mağazalara sıra geldi. Bunlar da elden çıkarıldı. Gelir namına Galata'da bir han kalmıştı. Nihayet o da okutuldu. Mülk olarak kala kala Süleymaniye'deki konakla Küçükçamlıca'daki köşkten başka bir şey kalmamıştı. Sayfa 20. Bu mali çöküntüye rağmen Bihruz Bey sefahat bataklığında yuvarlanıp gitmeyi sürdürür. Alafranga züppe tipinin belirgin özelliklerinden biri israftır. Günümüzde olduğu gibi bu tipler hep tüketime yönelik tiplerdir. Mali çöküntü halinde olduğunu bildiğimiz Bihruz Bey, Beyoğlu'nda bir günde şu alışverişleri yapar. Kunduracı Herale bir çift potin, bir çift iskarpin, terzi Mire iki takım kostüm, beş pantolon, iki redingot ısmarlar. Albir Günden bir düzine gömlek, yarım düzine çorap ve mendil. 8-10 tane kravat, yarım düzine eldiven, bir baston, iki şemsiye alır. Sayfa 142. Köşkteki bir akşam yemeğinde şunlar vardır. Çorba, nemse böreği, yerli kalkan balığı tavası, mayonezli tavuk söğüşü, piliç etiyle güveçte pişmiş taze bamya, bezelyeli kuzu külbastısı, kremalı çikolata ve meyve. Sayfa 187-188. Bu tüketim çılgınlığı kimi zaman Bihruz Bey'i kara kara düşündürür. Biz bu borçların altından nasıl kalkacağız? Sayfa 96. Çözüm pek kolaydır. İstanbul'daki evi 4000'e satmak. 1000 lirasıyla borçları öderim. 3000 lira ile de konsolide alsam epeyce entere faiz getirir. Sayfa 97. Görülüyor ki çalışmadan faizle yaşamak sadece günümüz Türkiye'sine özgü bir şey değil. Geleneği var. Para konularında Bihruz Bey oldukça uyanık. Annesine madam derken annesinin kendisine 150 lira vereceğini duyar duymaz "Çer Mary" demeye başlar. Sayfa 173. Tanpınar haklıdır. Bütün roman bir şakaya benzer. Hatta ölüm bile bir şakadır ve yalandır. Yalnız ağır basan bir realite vardır. Para işleri işte burada araba sevdası içtimai kronik olur. Çünkü bahsettiği devirde de o kadar korkunç tehditli meseleler arasında yalnız para meselesi ağır basıyordu. 19. asır Türk Edebiyatı Tarihi sayfa 404. Alafranga züppe tipinin bir başka belirgin özelliği milli kültürden, milli geleneklerden kopmuş olması. Kendi toplumuna yabancı duruma düşmesi. Bihruz Bey Türkçeyi yetersiz bulur. Türklerde adam gibi bir şair gelmemiş ki. Sayfa 72 der. Lügati Osmaniye sırf bir İngiliz tarafından tertiplenmiş olduğu için gözünde büyük bir önem kazanır. Çünkü o İngilizdi. Yani bir Avrupalıydı. Elbette kusur işlemezdi. Sayfa 78. Recaizade Bihruz Bey'in Arapça ve Farsça bilmemesiyle alay eder. Sayfa 75-84. Bir Bihruz Bey midir kendi milli kültüründen kopan? Recaizade 129-139. Sayfalarda Babali kalemlerinde nasıl dalga geçildiğini, nasıl boş şeylerle zaman öldürüldüğünü anlatırken, bir yandan da genç kuşağın kendi kültüründen kopmuşluğunun yergisini yapar. Batı hayranlığı ve kendi kültüründen kopmuşluk. Recaizade'yi yabancılara karşı acımasız yapıyor. Bihruz Bey'in Fransızca hocasından menfaat düşkünü kurnaz ihtiyar. Menfaatine aşırı derecede düşkün olan bu ihtiyar Fransız diye söz eder. Monsieur Pierre araba parasını cebe indirmek için köşke yaya gider. Oburdur, iki yüzlüdür. Tembeldir. Batılılaşmaya karşı duyduğu tepki Recaizade'ye araba fabrikası sahibi Rum için menfaat düşkünü Rum, aşkgözlü Rum gibi sözler de ettirir. Oysa romanın 226. sayfasında bu Rum'un pek de kötü bir insan olmadığını okuruz. Recaizade Bihruz Bey'in tüketim çılgınlığıyla yüzeysel batı hayranlığıyla alay etmekle kalmaz. Bihruz Bey'i periveşe aşık ederek bir de bu batı özentisi aşkla alay eder. Bihruz Bey küçük Çamlıca'da bir gün periveşe rastlar. Bu sarışın yosma kaşıkçı esnafından Sakin Ağa adında namuslu bir adamın kızı ve arzuhalcilik yaparak evini geçindiren Mahmum Efendi namında hamiyetli bir zatın karısıydı. Sayfa 43. Periveş 16 yaşında babasını kaybeder. 23 yaşında da kocasından boşanır. Bir süre annesiyle fakir fakat namuslu bir hayat yaşar. Sonra Çengi Hanım denilen fındıkçı ve hileci karı ile tanışır. Ondan sonra Periveş artık İstanbul'un meşhur simaları arasına geçmiş fakat ne yazık ki fazileti ve namus cevheri elden gitmişti. Sayfa 44. Bihruz Bey Periveş'i görür görmez saçları şimdiki saç boyalarının verdiği kızıl renkte değil gayet açık tabi sarı. Dendiğine göre o yıllarda daha 1870 kadınlar saçlarını boyuyorlarmış. Aşık olur. Periveş'te bulunmayan bir takım nitelikleri ona yakıştırır. Melek huylu, esprisi fevkalade, edukasyonu mükemmel ve bu değerleriyle gayet noble, soylu bir aileden olduğu asla şüphe götürmeyecek kadar aşikar bulunan bu hanımefendi, gerçekten pek poetik, şairane bir rencontre rastlama oldu. Victoire, böyle bir havuzun kenarında Lamartine, ah Lamartine, gelip de bu hali görmeliydin. Sayfa 36-37. Bihruz duygusal eğitimini Paul ve Virgin'den, Le Dame, o kamelyodan, ıhlamurların altındadan almış. Bunun için Periveş'e rastladıktan sonra kendini bir roman kahramanı gibi görmeye başlar. Periveş'e yazacağı mektubun Periveş kadar soylu olması gerek. Bunun için de Fransızca o yolda yazılmış şeylere başvurmak zaruri idi. Sayfa 65. Bihruz Bey aşk mektubu yazmak için de olsa kitaplığındaki kitapları okuyor, bu bakımdan kitaplığındaki kitaplara el sürmeyen Felatun Bey'den oldukça ileri. Bihruz Bey mektubu Periveş'in arkadaşı Gülşeker Hanım'a güç bela verir. Recaizade Bihruz Bey ile alay etme fırsatını kaçırmaz. Etraftan gülüşmeler de başlamıştı. Bazı meraklı kişiler bedava bir komedi seyreder gibi bu acemi çaylağın haline katıla katıla gülüyorlardı. Sayfa 104. Mektup konusunda romancı söze karışıyor. Şurasını da bir haber verelim ki o mektup okunmadı. Daha doğrusu okunamadı. Yalnız açıldı, bakıldı. Ucundaki çiçeğin zarifliğinden, kağıdın mis gibi koktuğundan bahsedildi. İki parça edilip büküldükten sonra fırlatıldı. Sayfa 118. Bihruz Bey iki ay kadar periveşi göremez. Yalan söylemeyi adet haline getiren arkadaşı Keşfi, periveşin tifodan öldüğünü söyler. Bihruz Bey kahrolur ama tifoyu bir türlü yakıştıramaz sevdiği kadına. Zavallı kızcağız tifoya tutuldu deniyor. Yanlış. Verem'den gitti o. Zalim Verem. Sayfa 166. Periveş'in ölümüyle Bihruz Bey'in araba sevdası sona erer. Bir süre sonra da arabanın 150 liralık borcunu ödemediği için onarılmak için getirilen arabaya açgözlü Rum el koyar. Romanın sonunda Bihruz Bey Periveş'e rastlar ama bu tam bir düş kırıklığı olur. Bihruz Bey bir müddetten beri uçmakta olduğu o yüksek ve engin hayal alemlerinden birdenbire hakikatin yalçın kayalıklarına çarparak yerlere yuvarlanıvermişti. Hakikatin hiç gülmeyen o asık suratı bir anda karşısına çıkıvermişti. Kalbinden derin bir nefret hissi duydu. Sayfa 255. Periveş'le Çengi Hanım'a gelince Bihruz Bey'in az önceki haliyle şimdiki acayip halinden bahsederek ve herif deli mi ne diye kahkahalarla gülüşerek yollarına devam ediyorlardı. Sayfa 256. Romanın son cümlesi bu. Recaizade Bihruz Bey de bir alafranga züppe tipini canlandırırken ilk kez bu tipin iç dünyasını da vermeye çalışıyor. Bihruz Bey'i yalnız giyimiyle kuşamıyla değil duygularıyla düşünceleriyle de betimlemeye çalışıyor. Bunun için o zamana kadar edebiyatımızda görülmeyen yeni teknikleri kullanıyor. Gerçekçi betimlemeler Güzindino'nun deyişiyle gittiği yeri gördüğü gibi anlatıyor. İç monolog ve giderek bilinç akışı tekniği. Berna Moran, Alafranga Züppe'den Alafranga Haine başlıklı nefis incelemesinde Birikim Dergisi'nin Mayıs 1977 sayısında. Recaizade'den bilinç akışı tekniğine bir örnek vermişti. Değişik bir örneği de ben vereyim. Nerede kaldı bu zevzek? Arkadaşı Keşfi Bey'i beklerken aklından geçiyor bunlar. Niçin gelmiyor acaba? Dün işlerimi bugün bitireyim de yarın libre kalayım demişti. Halbuki şimdiye kadar nasıl olsa gelmeliydi. Of, saat 8:30. Vapur yarım saate kadar kalkacak. Şu adamlar nereye gidiyorlar acaba? Ah, 16 yaş, 18 yaş, 20 yaş. Ölmek için pek erkendir. Şu ihtiyar Monsieur Pierre ne kadar benziyor. On dirait que c'est le frère. Of, niçin gelmiyor? Şu gelen kayıktaki fesli Keşfi'ye benziyor. Evet, evet o. Elave Sezan. C'est bien te pour mourir. Of, sur la plage sonore. La mer de Sorrente. Sayfa 211. Berna Moran incelemesinde bilinç akışı tekniğiyle ilintili olarak şunları söylüyor. Araba sevdasının yazılış tarihi 1886. Oysa bilinç akımı tekniğinin batıda ilk defa Edouard Duyardi'nin 1887'de basılmış olan Le Lori Son Coupé adlı romanı ile başladığı kabul edilir. Bu durumda Recaizade'nin kullandığı tekniği kendi buluşu olarak kabul etmemiz gerekir. Kaldı ki Duyardi'nin yaptığı iş batıda bile uzun süre fark edilmemişti. Ne var ki Recaizade'nin tekniği de bizde fark edilmedi ve Türk romanına hiçbir etkisi olmadı. Recaizade'nin betimlemeleri bize o zamanın Çamlıcasını, Ramazan gecelerini, kadınların ve erkeklerin giyim kuşamlarını, belirli çevrelerin eğlence hayatını bir belgesel film doğruluğuyla gösteriyor. Bihruz Bey'in gazeteci Rum çocukla Fransızca konuşması, Rum çocuğun Fransızcayı anlayıp Rumca cevap vermesi, sayfa 127. Recaizade bunu açıklamaz, okurun anlayışına bırakır. Mihruz Bey'in Türkçeyi imla yanlışlarıyla yazarak ana dilini yazmaktan aciz bir alafranga olduğunu açığa vurması. Sayfa 143. Recaizade bunu da açıklamaz. Ama Fazıl Yenisey bir dipnotunda açıklama gereğini duyar. Recaizade'nin romancı ustalıklarından. Recaizade özellikle betimlemelerde uzun cümle meraklısı. Teşbihe de çok meraklı. Periveşi sarı bir güle, çengiyi güle bağlanmış mazı dalına benzetir. Yetmez, ardından iki benzetme daha yapar. Recaizade de Ahmet Mithat Efendi gibi orta oyunundaki sözcük oyunlarından yararlanıyor. Hem de oldukça bol. Bihruz Bey, delüj der, dadı kalfa deli anlar. Konjediyer der, gonce diye anlar. Mazil der, rezil anlar. Bihruz Bey, atom der, annesi odun anlar ve benzeri. Bihruz Bey, giyimi kuşamı, yaşamı duyguları, düşünceleri en iyi anlatılmış alafranga züppemizdir. Şıp sevdi. Ahmet Mithat Efendi'nin alafranga züppesi Felatun Bey zengindir. Servetini kumarda ve kadın peşinde yer bitirir. Beş parasız kalınca bir mutasarrıflık bulur. Maaşından artıracağı parayla borçlarını ödeyeceğini söyleyerek çeker gider. Felatun Bey'in hoppa kız kardeşi bir yüzbaşıyla evlenir. Kadın kadıncık yaşar. Felatun Bey'in serveti bitince romanda biter. Recaizade Ekrem'in alafranga züppesi Bihruz Bey de zengindir. Parasını sefahette yer. Ama en yoksul zamanında bile Süleymaniye'de konağı, Çamlıca'da köşkü vardır. Ayrıca her zaman yardıma hazır, parası ve mücevheri bol annesi vardır. Roman bittiği zaman konakta, köşkte, anne de yerli yerindedir. Oysa Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın alafranga züppesi Meftun Bey, hem kese hem de yüz bakımından züğürttür. Şıp Sevdi 5. baskı 1977 Atlas Kitabevi sayfa 264. Bugünkü dile aktaran Zahir Güvemli. Romanın sonlarına doğru Meftun Bey Paris'ten yazdığı mektupta kardeşi Raci'ye şöyle der. Toplumda sahip olduğum koşullar ve varlığım bütün hırslarımı, isteklerimi, deliliklerimi karşılamaya yetişmiyordu. Sayfa 448. Hüseyin Rahmi züğürt bir alafranga tipten yola çıkarak alafrangalığın toplumda yol açtığı yozlaşmayı gözler önüne sermeye çalışır. Hüseyin Rahmi Şıp Sevdiği alafranga adıyla 1900'de yazmış, roman sansürün hışmına uğramış, 1908'de romana yazdığı ön sözde "Bugün 8 senelik mezar tozlarını silkerek Şıp Sevdi şeklinde beliren şu eser hürriyet nefesiyle yeniden can kazanmış olan eski alafranga. İşte o istibdat idaresinin şehididir," diyor. Romandaki olaylar 19. yüzyılın sonlarında geçiyor. Hüseyin Rahmi'nin alafranga tipi yeni yeni gelişmeye başlayan ticaret kapitalizminin koşulları içinde oluşan yeni bir tip. Bilinciyle yeni değer yargılarıyla, yeni ahlak anlayışıyla, bencilliğiyle kimdir Meftun Bey?